Ayrım 5, sayfa 51. İkramiyeyi almadı. Belki biliyorsunuzdur, 2009 yılbaşı Milli Piyango Büyük İkramiyesi dörde bölündü. Dördüncü isim günlerce ortaya çıkmadı. Gazeteler çeyrek bilet sahibi İmam Hatip'li, günah olduğunu bilip utandığı için korkusundan ikramiyesini alamıyor diye haberler yaptı. Nihayet birkaç gün sonra dördüncü talihli ikramiyesini aldı ve bu tartışma son buldu. İmam Hatip'li olup olmadığı konusunda basında bilgi çıkmadı. Tüm bunlar bana yıllar önce yaşanmış ilginç bir olayı anımsattı. Yıl 1934, Milli Piyango yani Tayyare Piyangosu, yılbaşı büyük ikramiyesi 200 bin liraydı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişi Posta Telgraf İstanbul Merkez Muhabere Dairesi Müdürü Server Emin Üstünbaş'tı. Server Bey parayı alıp mutluluk içinde evin yolunu tuttu. Ancak evde eşi Revnak Hanım bütün parayı makasla kesti. Ve bu olay zamanın gazetelerinde günlerce tefrika edildi. Deli Saraylı olarak bilinen Revnak Hanım'ın parayı neden kesip parçaladığı ortaya çıkmadı. Yaygın görüş kumar parasını da evinde istemediğiydi. Aslında günahını da almayalım. Deli Saraylı sıfatı annesi Şerife Hanım'dan Revnak Hanım'a miras kalmıştı. Şerife Hanım Sultan II. Abdülhamid'in kardeşi Şehzade Kemalettin Efendi'nin kızı Münire ile beraber büyümüştü. Bazı tuhaf davranışları nedeniyle adı Deli Saraylı'ya çıkmıştı. Deliliğinden değil ama inancı nedeniyle parayı kestiğine bir kanıt daha vardı. Tarikatlar ve tasavvuf konusunda Türkiye'deki en önemli kaynak kitapları kaleme almış kişi Cemalettin Server Revnakoğlu, namı diğer Cemalettin Server Erzurumi, bu ailenin oğluydu. Evet, yazar Cemalettin Server Revnakoğlu, 27 Mart 1909, 23 Eylül 1968, Server Emin Revnak çiftinin oğluydu. Dikkatinizi çekti mi? Babasının değil, annesinin adını soyadı yapmıştı. Şimdi gelelim olayın diğer boyutuna. Bir yanda evine günah diye piyango parasını sokmayan ve Revnakoğlu gibi bir yazan yetiştiren bir aile var. Diğer yanda ise... Cümleyi tamamlamadan bir soru yöneltmeliyim. Türkiye'de kaç çeşit şans oyunu var? Milli piyango, spor toto, spor loto, iddaa, at yarışları, şans topu, on numara, sayısal loto, süper loto, kazı kazan. Bugün artık neredeyse haftanın her günü Türkiye'de şans oyunları oynanıyor. Türkiye'de bir mahalle baskısı olgusu konuşulup tartışılıyor. Başörtüsünde mahalle baskısı var mı? Var. İçkili lokantalarda mahalle baskısı var mı? Var. Esnafın cuma namazına gitmesi için mahalle baskısı var mı? Var. Var oğlu var. Peki ne de mahalle baskısı yok? Kumarda yok. Nasıl mı? AKP 7 yıldır iktidarda, Milli Piyango Teşkilatı da hükümetin denetiminde. Milli Piyango Genel Müdürlüğü AKP'nin en çok kadrolaştığı alanlardan. Örnek olsun, İslamcı hareketin önemli ismi eski İstanbul Müftü Baş Muavini ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın okul arkadaşı Timurtaş Hoca'nın oğlu Bekir Yunus Uçar yakın zamanda Spor Toto Teşkilatı müdürü oldu. Durum bitmedi. AKP hükümeti döneminde şans oyunlarında ne gibi değişiklikler oldu, hangi yeni oyunlar başladı? İşte bazı satır başları. At yarışları haftanın belli günlerinde oynanırken bütün hafta yarışlar yapılmaya başlandı. Hatta gece yarışları başladı. Türkiye'nin ilk gece at yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 2007 yılında koşuldu. Şans oyunlarının günlere dökümüne bir bakalım. Pazartesi 10 numara, çarşamba şans topu, perşembe süper loto 6.54, cumartesi sayısal loto 6.49, pazar spor toto, skor toto, süper toto, spor loto, gol 7. İddaa her gün oynanıyor. Kazı kazan her gün oynanıyor. At yarışları. Her gün İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ya da Urfa'da yarışlar düzenleniyor. 2008 yılında 487 yarış koşuldu. Milli piyango. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekiliş var. Hükümetin salı gününe de bir talih oyunu koyma çalışması olduğu iddialar arasında. Cuma günü ise boş. Hatta bir başka iddiaya göre cuma gününe de özel bir oyun düşünüldüğü konuşuluyor. AKP iktidarı döneminde iddaa adlı oyun devletin en önemli şans oyunu haline geldi ve dünyada sayılı bahis oyunları arasında yerini aldı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Spor Toto Teşkilatı, iddia oyununu iştirakçıların beğenisine sunduğu 2004 yılından bu yana şans oyunları pazarının liderliğini kimseye kaptırmadığını açıkladı. 2005 yılında sayısal loto rekor kırdı. Milli Piyango'nun 2001 yılından o tarihe kadarki şans oyunlarından elde ettiği toplam ciroya ulaştı. 2007 yılında Milli Piyango İdaresi'nin yeni oyunu Süper Loto başladı. Milli Piyango'nun verilerine göre günde 4 milyon insan bu şans oyunlarına kupon dolduruyor. Her ayın 9'unda, 19'unda ve 29'unda mutlaka Milli Piyango bileti çekiliyor, özel günler hariç. Devam edelim. Edinilen bir başka bilgiye göre Spor Toto Teşkilatı 2004 yılındaki şans oyunlarındaki pasta payını %9'dan 2006 yılında %44'e çıkardı. Milli Piyango ve Dünya Piyangolar Birliği istatistiklerine göre Türkiye'de her gün ortalama 200 bin piyango bileti, 600-650 bin kazı kazan bileti satılıyor. Yani AKP döneminde kumar 2,5 kat arttı. Evet, bir yanda Milli Piyango ikramiyesini haram para diye kabul etmeyen Müslüman bir aile, diğer yanda kumar mucidi bir hükümet. Yalan mı? O Müslümanlar bu dincilere benzemiyordu, görmüyor musunuz? Niye bunu hiçbir Müslüman yazar dile getirmiyor? Neredeler? Hepsi mi yerlerde? Seccadeleri Mekke'ye doğru mu serili? Nasıl mı? Gazetelerde tam sayfa ilanlar var. Emlak şirketi Mekke'de yapılan büyük bir gökdelenin reklamını yapıyor. Mekke'de yapılan gökdelende satışın devre mülk yöntemiyle gerçekleştirileceği proje, Türkiye, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ortak projesi. Yola çıkma zamanı manşetiyle verilen ilanda çok önemli bir ayrıntı var. İlanı veren şirket Kabe görüntüsünün üstüne gökdelenleri oturtmuş. Yüzlerce Müslüman Kabe yerine gökdelenlere doğru ibadet ediyor. İslam'ın temel değerleriyle örtüşmeyen bu görüntü Müslümanlara yapılmış büyük bir saygısızlık değil mi? Tam sayfayı süsleyen ilanda Kabe'nin görüntüsü önemsiz bir ayrıntı gibi sunuluyor. Şirket gökdelenleri ise Kabe yerinde önünde ibadet edilecek bir merkez gibi duruyor. Para, mal, ticaretin dinci camiayı getirdiği son noktanın halini gösteren ilan, dini değerleri de birer pazarlama aracı haline getiren dinci kesimin içler acısı halini gösteriyor. İslamiyet onu savunduğunu iddia eden kesimlerce üzerinden rant elde edilecek bir değer olarak sunuluyor. İnanç ve iman yerine paranın geçtiğinin en büyük kanıtı olan bu ilanda din daha çok daire satmak için yalnızca bir fon kağıdı. Mekke bugün gökdelenler alışveriş merkezleriyle çevrilmiş durumda. Türkiye'de meleklerin cinsiyeti gibi absürt konuları tartışan dinci yazarlar ise Kabe'yi pazarlayan bu anlayışla kol kola. Her sene Kabe'ye gezi düzenleyen Vakit Gazetesi ve onun yazarı Abdurrahman Dilipak, Kabe'yi mahveden bu görüntüye neden tepki göstermiyor? İslamiyet'i pazarlayan ve Allah'ın evini kirletenlere neden sessiz kalınıyor, neden susuyorlar? Hey gidi Sadık Albayrak! Hadi bazı mücahitler sınıf atlayıp müteahhit oldu. Peki bir dönemin mücahit önderleri de ne yapıyor? Örneğin Sadık Albayrak. Son yıllarda gazeteler, televizyonlar ondan hep başbakanın dünürü diye bahsediyor. Oğulları Berat ve Serhat nedeniyle adı duyuluyor artık. Küçük oğlu Berat, doğumu 1978, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra ile evli. Genç yaşta Çalık Holding'in CEO'su oldu. Büyük oğlu Serhat, doğumu 1973'te Çalık grubunda. Sözünü ettiğimiz isim gazeteci yazar Sadık Albayrak. Başbakan Erdoğan'la dünür olduktan sonra bir köşeye çekildi, artık gazetelerde yazmıyor, konuşmuyor. Halbuki görüşlerine karşı olsam da Türkiye'nin ona ihtiyacı var, biliyorum. Türkiye'nin bu gergin günlerinde gazeteci yazar Sadık Albayrak'a görev düşmüyor mu? Peki neden sessiz, dünür olması susmasını gerektirir mi? Bunca yıllık Sadık Albayrak'ın köşesine çekilmesi kabul edilebilir mi? Bu muydu yani? İki oğlu önemli bir şirkette CEO olacak, hatta biri başbakanın damadı olacak ve o yazılarıyla rüzgar ekip fırtına biçen Sadık Albayrak kalemini kıracak. Bunun için mi hapis yattı? Bunun için mi yüzlerce yıllık cezaları umursamadan kitaplar, makaleler yazdı? Uzun yıllar Milli Gazete'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Önceleri AKP'ye sert muhalefet eden milli görüşçü isimlerin başında geliyordu. Sonra kayboldu. Yazmadı işte. Dünürüyle fikir ayrılığı yüzünden mi kalemine kelepçe vurdu bilmiyorum. Bildiğim Sadık Albayrak'ın akrabalık ilişkileri nedeniyle köşesine çekilmesine gönlümün el vermediği. Sadık Albayrak'ın görüşlerini hiç paylaşmıyorum ama yazmasını canı gönülden istiyorum. Sadık Albayrak gazetecidir, yazardır, düşünürdür. İdealisttir, vicdanlıdır, ahlaklıdır. Aydın olma namusuna sahiptir. Bu özelliklerinin yanında dünürlüğü sadece küçük bir ayrıntıdır. Tarih Sadık Albayrak'ı dünürlüğüyle değil yazdıklarıyla hatırlamalıdır. Evet, ben kendi adıma Türkiye'nin bu zorlu sürecinde Sadık Albayrak'ın yazmasını istiyorum. Sadık Albayrak'ın feodal ilişkilere kurban edilmesini gönlüm ve aklım kabul etmiyor. Ama o yazmamakta ısrarlı. Gelin de Karl Marx'a hak vermeyin. Ne diyordu? Ekonomik ilişkiler sosyal ilişkileri belirler. Ya da Engels'i tekrar etmeliyiz. İnsanlar yaşadıkları gibi düşünür. İnsanlar yaşadıkları gibi düşünürlerse biz bu dincilerin fedaisi Hüseyin Üzmez'i ne yapacağız? Tabii ki ona acıyacağız. Horbo'nun babası Çolak Memo. Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye cephesinde kolundan vuruldu. Namı oradan geliyordu. Savaştan sonra dağa çıktı, eşkıya oldu. Zaman zaman Malatya'ya iniyordu erzak almak için. Dört tığ gibi adamıyla gittiği şehir yolunda hilal kaşlı, kara gözlü, buğday tenli bir kıza vuruldu, Emine. Soruşturdu, kız mıydı, gelin mi? Emirler köyünün ağası Vahap Ağa'nın küçük kızıydı, henüz 15 yaşındaydı. Köye heyet gönderdi, Allah'ın emri. Vahap Ağa sözlerini kesti, benim eşkıyaya verecek kızım yok. Haberi alan Çolak Memo 30 atlıyla Emirler köyünü basıp Emine'yi kaçırdı. Küçük Emine Çolak Memo'nun ilk karısı değildi. Çolak Memo 13 kadınla evlendi, dördüncüsünü boşar bir daha alırdı. Cumhuriyetten sonra eşkıyalığa ve mecburiyetten çok eşliliğe son verdi Çolak Memo. Emine kocası Çolak Memo'dan hep korktu. Bir gün evde Kumalar, Meryem, Bedriye ve Emine otururken polisler bir hırsızlık soruşturması için eve geldi. Çolak Memo sorulara cevap verirken diğer odada üç karısının konuşup gülmelerine sinirlendi. Gidip Emine'yi balkondan attı. Çolak Memo bu olay nedeniyle 3 yıl hapis yattı. 1933'te cezaevinden çıkınca Emine'nin gönlünü aldı ve onu hamile bıraktı. Emine Çolak Memo'dan 4 çocuk sahibi oldu. Kocası ölünce Malatya Mensucat Fabrikası'nda çalışmaya başladı. Büyük oğluna çok güveniyordu, çok çalışkandı, sınıfları hep dereceyle bitiriyordu. Onu küçüklüğünden beri Horbo, Horbo diye seviyordu. Horbo dayısının kızıyla nişanlıydı. Bir gün fabrikaya polisler geldi, Emine'yi alıp karakola götürdüler. Oğlunun ünlü gazeteci Ahmet Emin Yalman'a suikast yaptığını öğrendi. Horbo cezaevine giderken o da ameliyat masasına yattı. Beyninde ur vardı. Yıllarca oğlunun cezaevinden çıkmasını bekledi, her gece ağladı. Oğlu cezaevinden çıktıktan bir süre sonra hayata gözlerini yumdu. Çolak Memo ile Emine'nin oğlu Horbo kimdir bilir misiniz? Hüseyin Üzmez. Bursa'da 14 yaşındaki B.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Vakit Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez. Nev'i şahsına münhasır biriydi. Hayatında iki sorudan nefret etti. Ne zaman doğdun? Ahmet Emin Yalman'ı niye vurdun? Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giderken kameramanlara el salladığı görüntüsünü izledim TV'lerde. Aklıma babası Çolak Memo geldi. Bir de Malatya suikastını anlattığı kitabında yazdıkları. İtalyan Lombroso bazı insanlar doğuştan suçludur diyor. Ben buna inanmıyorum. Allah kulunun hasbı değildir. Doğuştan suçlu yoktur. Sayfa 67. TV'de Hüseyin Üzmez'i elleri kelepçeli el sallarken izlediğimde düşündüm. Çolak Memo'nun hiç mi suçu yok? Dinci tecavüzü. Hüseyin Üzmez'in bu insanlık ayıbını ne yazık ki başta köşe yazarı olduğu Vakit Gazetesi olmak üzere dinci medya ya hiç görmedi ya da işi sulandırmaya çalıştı. Benzer tavrı Aciz Mendişehi Müslüm Gündüz'ün Fadime Şahin'le basılmasında da göstermişlerdi. 70'lik ihtiyarların gencecik kızlarla birlikte olmasını doğal buluyorlardı belki de, kim bilir. Biliyorsunuz Müslüm Gündüz'ün basıldığı evin sahibi Hüseyin Üzmez'di. Hüseyin Üzmezler, Müslüm Gündüzler bu konuda yalnız mı? Gidin İstanbul, Başakşehir'e, bir iki esnafla sohbet edin, size güvenirlerse neler neler anlatırlar. İstanbul'un iki telli semtinde bulunan Başakşehir, Refah Partisi döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kiptaş tarafından 1995 yılında yapıldı. Yıllar içinde bu büyük yerleşim yeri muhafazakar kesimlerin konakladığı bir bölge oldu. Hatta bu muhafazakar ev sahipleri o kadar çoğaldı ki şu an bakıldığında etaplar halinde olan bu büyük sitenin içinde alkollü içki satan bir yer bulmak imkansızlaştı. Fakat muhafazakar zengin iş adamları İstanbul'un merkezine uzak Başakşehir'i çapkınlıkları için garsoniyer olarak kullanıyor. Şaşırıyor musunuz? Hiç şaşırmayın. Kaldırıp kafanızı bir etrafa bakın. Hep birbirine benzeyen adamlar görürsünüz. Nasıl yüzleri botokslu, sosyetik sarışan hanımefendiler birbirine benziyorsa, bu dinciler de o derece birbirlerine benziyorlar. Bunlar AKP'nin metroseksüel dincileri. Ellerinde mutlaka Vertu marka cep telefonları var. Bileklerinde ise Frank Müller saat. Özellikle Başbakan Erdoğan'a hediye edilen Frank Müller saat, partililer arasında moda yarattı. Bunların fiyatı 100 bin dolara kadar çıkıyor. AKP'li metroseksüellerin Doğulu ve Karadeniz'de olanlarının büyük oranı burun estetiği yaptırmış durumda. Saçlar, tırnaklar hep bakımlı. Tarkan gibi ünlülerin gittiği kuaförlerde artık bu dincileri görüyorsunuz. Gelelim giydiklerine. Mutlaka marka olmalı. Prada, Armani, Gucci, Cerruti, Ferre, Hermene Gildo, Zegna, Nina Ricci, Paul and Shark gibi. Ayakkabı ise değişmez markalar olmalı. Ralph Lauren, Armani ve Tod's. Kemer, gömlek, mendil, çorap yine bu markalardan seçiliyor. Siyah takım elbise, beyaz gömlek vazgeçemedikleri. Gece bar kıyafetleri ise kot pantolon, siyah gömlek ve uzun burunlu siyah ayakkabı. Parfümleri yine marka ama özellikle nedense Bulgari tercih ediyorlar. Alışverişler genellikle Harvey Nichols, Bayman ve Vakko'dan yapılıyor. Evet, artık çevrenize daha dikkatli bakın, onları hemen tanıyacaksınız. Onlar artık sosyetenin gittiği Paper Moon gibi mekanların değişmez figürleri oldular. Meğer bunca yıllık mücadeleleri, büyük laflar etmeleri, TV'lerde, gazetelerde gördükleri sosyetik metroseksüeller gibi yaşamak içinmiş. Evet, bir daha yazalım. Yiyin efendiler, yiyin. Bu hanı iştaha sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Mecliste kavga. Hüseyin Üzmezler, Müslüm Gündüzler meselesine tekrar dönersek bunlar yeni mi ortaya çıktı? Hayır. Bu anlayış, yani İslamiyet'i erkek dini yapmak isteyen dincilik dün de vardı. Gelin, 100 yıl geriye gidelim. 1908 Temmuz devrimi, ikinci meşrutiyet sonucu yapılan seçimlerin ardından Meclis-i Mebusan 27 Aralık 1908'de açıldı. 3 yıl görev yapacak Meclis-i Mebusan, hukuk alanında devrim niteliğinde düzenlemeler yapmak için çalışmalara başladı. Ceza kanununun bazı maddelerini değiştiren yasa tasarısı, Meclis Adliye Encümeninden geçip Meclis Genel Kurulu'na geldi. Değiştirilmesi istenen maddelerden biri de zinaya ilişkin olan 201. maddeydi. Zina maddesi 4 fıkradan ibaretti. Zina yapan kadın hakkında soruşturma açılması, eğer evliyse eşi, evli değilse velisinin şikayetine bağlıydı. Zina sabit görülürse kadın 3 aydan 2 yıla kadar hapsedilecekti. Şikayetçi olan koca veya veli davadan vazgeçer ya da mahkeme sırasında vefat ederse dava düşecekti. Kadının zina yaptığı erkek evliyse 3 aydan 2 yıla kadar, evli değilse 1 aydan 1 seneye kadar hapis cezasına çarptırılacaktı. Ayrıca her iki durumda da 5 Osmanlı altınından 100 Osmanlı altınına kadar para cezası verecekti. Ancak bu durumun kanıtlanması için suçüstü olması veya bir Müslümanın evinde yakalanması ya da erkeğin kendi tarafından yazılmış mektuplarının bulunması şart koşuluyordu. Erkek karısıyla birlikte oturduğu evde zina yapmayı alışkanlık edinmişse 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 Osmanlı altınından 100 Osmanlı altınına kadar para cezası öngörülüyordu. Zina yasa tasarısının görüşülmesine 18 Nisan 1911 tarihinde Ahmet Rıza Bey'in başkanlığında Meclis-i Mebusan'da başlandı. İlk sözü alan Halep Mebusu Artin Boş Gezenyan, Hüseyin Üzmez vakasında da ortaya çıkan bir gerçeğin altını çizdi. Bu ceza erkekleri koruyor. Sözleri sürekli laf atmalarla kesilen Artin Efendi şöyle konuştu. Kanun aslında erkeğe diyor ki, ey birader, biz senin kıymetini biliyoruz. Her ne kadar biz sana ceza verir gibi gözüksek de sen bundan korkma. Ama dikkatli ol, sakın kendi evinde yapma. Ama ola ki bir kere yaptın, ziyanı yok. Fakat bunu adet edinme. Yani metres tutma, çiçekten çiçeğe kon. Artin Efendi'nin erkeğin kullandığını belirttikten sonra, farz ediniz ki meclis-i mebusan kadınlardan teşekkür etse demesiyle salondan bir kahkaha yükseldi. Kütahya mebusu Cemal Bey, Allah o günleri göstermesin diye laf attı. Artin Bey yine de sözlerini sürdürdü. Bu gök kubbenin altında her şey olur efendim. Kadınlar meclise gelseler ve bu yasadaki kadınların yerlerine erkekleri, erkeklerin yerlerine kadınları yazsalar, siz buna ne dersiniz? Zannederim ki bu gayet haksızdır dersiniz. Bu nedenle kadınların hukukunu korumalıyız efendim. Daha sonra kürsüye gelen Şebin Karahisar mebusu Mustafa Hayri Efendi, kadınların ve erkeklerin eşit ceza almalarına karşı çıktı. Kadınlar daha ağır ceza almalıdır dedi. Ayrıca zina kovuşturmasının sadece eş ve veli şikayetine bağlı olmasının, kocasız ve velisiz kadınları yasa kapsamı dışında bırakacağını söyledi. Bin Gazi mebusu Mansur Paşa, ayetlerden alıntılar yaparak başladığı konuşmasında, iffetin korunmasının sorumluluğunun erkekten çok kadında olduğunu belirterek, bu nedenle kadınlara daha çok ceza verilmesi gerekir dedi. Üsküp İpek mebusu Hafız İbrahim'in kadınlardan yana çıkan konuşması genel kurulu yine karıştırdı. Kadınları baştan çıkaran erkeklerdir. Bugün bir kadının aklı başında bir erkeği olursa hiçbir vakitte fenalığa bulaşmaz. Fakat namussuz, alçak bir erkek kendi zevcesini evinde bırakıp Beyoğlu'nda sabaha kadar sürterse kadıncağız da bir zamparayı evine almaya mecbur kalabilir. Bir erkek bütün gün Beyoğlu'nda zamparalıkta bulunursa ona ceza yok. O kadın ne yapsın? Bu sözü duyan mebusların büyük çoğunluğu hep bir ağızdan bağırıp çağırarak itiraz ettiler. Kimi mebuslar kürsüye yürümek istedi. Meclis Başkanı Ahmet Rıza Bey mebusları sakin olmaya çağırdı. Hafız İbrahim Efendi'yi de daha dikkatli konuşması için uyardı. Lütfen edebi lisanla konuşunuz. Bu kürsüye meclise yakışmayacak sözler sarf etmeyiniz. Konya mebusu Mehmet Vehbi Efendi, Artin Efendi ile İbrahim Efendi'nin sözlerini eleştirerek, kadınların dışarıda erkeklerini kontrol etmesi gibi bir durumun asla mümkün olamayacağını söyledi. İstanbul mebusu Kirkor Zohrab'da genel kurulu hareketlendiren bir konuşma yaptı. Bu cürümde en büyük kabahat erkeklerindir deyince salon yine ayaklandı. Sataşmalar üzerine Kirkor Zohrab, bu tahammülsüzlüğünüzün nedeni erkeklerin kadınlar üzerinde egemenliğini zorla muhafaza etmesinden kaynaklanıyor dedi. En çok laf atan Kengiri mebusu Mehmet Tevfik söz alarak kürsüye çıktı. Hiçbir Osmanlı ferdinin Zohrab Efendi'nin bakış açısına ve düşüncelerine iştirak etmeyeceğini söyleyerek konuyu dinsel farklılıklar meselesine getirmek istedi. Müslümanların Ermeni ve Rum gibi Hristiyanlarla bu konuda ayrı olduğunu belirtti. Müslüman erkekler mümtaz bir mevkidedir ve bu mevkiyi hiçbir vakit terk etmeyeceklerdir. Serfice mebusu Yorgo Boşa Efendi soruşturma açılması hakkının sadece erkeklere tanınmasını eleştirdi. Ayrıca erkeklerin rezil olmamak için şikayette bulunamayacağını da belirtti. Son olarak söz alan Sinop mebusu Hasan Fehmi Efendi, konuşmasına zinanın İslam şeriatındaki yeri hakkında geniş açıklamalar yaparak başladı. Bırakın kadının zina hakkında şikayetçi olup olmamasını, kadının böyle bir davada tanık olarak bile dinlenmemesi gerektiğini söyledi. Tartışmalar uzayınca meclis başkanı yeterlilik önergesini oylamaya sundu. Kabul edildi. Yasa tasarısı da yapılan oylamada hiçbir fıkrası değiştirilmeden kabul edildi. Sonuçta aradan 100 yıl geçse de yasaları erkekler yaptığı sürece adına ister zina davası, ister taciz, ister tecavüz davası deyin. Korunan hep Hüseyin Üzmezler, Müslüm Gündüzler olacaktır. Bu tarihsel bilgiden sonra şimdi sorulması gereken soruya geldik. İran'daki kadını ikinci sınıf varlık gören rejimi, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan iki türbanlı kız öğrenci neden benimser? Neden Atatürk'ü değil de Hümeyni'yi severler? Aradan 100 yıl geçmesine rağmen neden hala kadınları ikinci sınıf varlık gören Osmanlı milletvekilleri gibi düşünürler?